Ayrım 12.
Justin merdiveni şen şakrak tırmanıp da şimdi Carol'ın oturmakta olduğu minderi buruşturalı 2 saat olmuştu daha. Carol kendine kahve koydu. Ağır ağır yudumladı ve Ernest'in bekleme salonunun kokusunu içine çekmek için bir kez derin bir derin nefes aldı. Demek burasıymış diye düşündü gözleri salonda gezinirken. Bu batasıcı herifle kocamın bunca zamandır bana komplo kurdukları karargah burası demek. Mobilyaları taradı gözleriyle. Tiksinti verici. 60'ların Hyde sokağı panayırlarından kalma, her tarafı dökülen duvar halısı, modası geçmiş koltuklar, amatörce çekilmiş San Francisco fotoğrafları ki görülmesi zorunlu bir manzara olarak Alamo Meydanı'nın Victorian evleri de var aralarında. Amatör psikiyatristlerin çektiği fotoğrafları düşmanıma göstermesin olur Rabbim diye düşündü Carol. Doktor Cook'un Providence'deki muayenehanesini hatırlayınca ürperdi. O acem halısının üstünde yatmış duvarlara, Truro'nun solgun şafaklarını gösteren fotoğraflara bakarken doktorun soğuk elleriyle kalçalarını avuçlamasını ve coşkusuz bastırılmış hırıltılar eşliğinde Carol'ın ihtiyacı olduğunu ısrarla belirttiği cinsel doğrulanmayı içine sokup sokup çıkarmasını. Bir saatten fazla sürmüştü Carol'ın giyinmesi. Heyecan verici görünmek istiyordu ama aynı zamanda da aciz ve savunmasız. Dolayısıyla dökümlü ipek pantolondan, desenli eteğe, pırıl pırıl saten bir bluzdan, koyu pembe kaşmir kazağa kadar ne bulduysa denemişti. En sonunda kısa bir siyah etek, yine siyah renkte çubuk örgülü dar bir kazak ve sade bir burma altın zincirde karar kıldı. İçine ise o gün için özel olarak aldığı dantelli sütyeni giydi. Kalın süngerli ve memeleri yukarı kaldıran, işini bilir bir sütyen. Kitap evinde Ernest'in Lan'la etkileşimini boş yere incelemiş değildi. Adamın memeleri olan çocuk ilgisini ancak kör bir ahmak gözden kaçırırdı. Yağ gibi kayarak kadına sokulması ve sayılarını damlatan damlata titreşen o dudaklar. Bir ağzını dayayıp emmediği kalmıştı. Daha da kötüsü öyle kendini beğenmiş, öyle kendi kendisiyle meşgul bir adamdı ki bakışlarını kadınların pekala fark ettiği aklına bile gelmiyordu. Ernest pek uzun boylu olmadığı için aşağı yukarı Justin'in boyundaydı. Topuklu ayakkabı giymekten kaçınmıştı. Siyah desenli naylon çorap giymeyi de düşünmüş ama sonra vazgeçmişti. Daha zamanı değildi. Ernest bekleme salonuna giderek elini uzattı ona. Carol Leftman mı? Ben Ernest Lash. Carol onun elini sıkarken memnun oldum doktor dedi. Lütfen içeri gel Carol'ın dedi Ernest. Bu arada tam karşısındaki koltuğa oturması için eliyle işaret etmişti. Madem Kaliforniya'dayız, ben şahsen hastalarımla senli benli konuşmaktan yanayım. Ernest de Carolyn'in senin açından bir sakıncası var mı? Alışmaya çalışacağım doktor. Benim için biraz zaman alabilir. Ernest'in arkasından muayenehaneye girerek hemen bir göz attı çevresine. Hem doktor hem de hastanın birbirlerini görebilmek için hafifçe dönmesini gerektirecek şekilde 90 derece açıyla yerleştirilmiş 2 tane ucuz deri koltuk. Yerde yıpranmış bir taklit acem halısı. Ve de olmazsa olmaz mobilya. Bir duvara dayalı duran divan. Güzel. Tam üstünde de çerçevelenmiş birkaç diploma. Çöp sepeti yağ lekeleriyle kaplı, buruşuk buruşuk kağıtlarla dost doğru Burger King'den gelmişler anlaşılan. Ağzına kadar doluydu. Ernest'in masası üst üste yığılmış kitaplar ve kağıtlarla kaplıydı. Bu yığını ise devasa bir bilgisayar monitörü taçlandırıyordu. Karman çorman masanın önünde kontrplak ve eprimiş urgandan yapılma şekilsiz sidik rengi bir Meksika paravanası vardı. Estetik duyarlılığa dair hiçbir bulgu yoktu. Ne de teğet geçmecesine bile olsa bir kadın elinin değmişliği var burada. Güzel. Kas katıydı. Carol'ın oturduğu sandalyede. Hiç de davetkar değil. İlk anda Carol bütün ağırlığını sandalyeye vermekten kaçınarak kollarıyla vücudunu destekledi. Justin'in sandalyesi. Kim bilir kaç saat boyunca parasını onun ödediği kaç saat boyunca. Justin buraya oturup karısına kara çalmıştı. Justin'le bu dallamanın burada baş başa verip kendisine karşı komplo kurduğunu gözünün önüne getirince bir ürperti aldı Carol'ı. En hoş ve kadir bilir sesiyle dedi ki, ''Beni bu kadar çabuk kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Artık dibe vurmaya başladığımı hissediyordum.'' Telefonda çok acil bir hava vardı sesinde. ''En baştan başlayalım.'' dedi Ernest ve not defterini çıkardı. ''Bilmem gereken her şeyi anlat. Kısaca konuşmamızdan bildiğim kadarıyla kocan kanser ve sen de bir kitap evinden ki söyleşime katıldıktan sonra bana gelmeye karar vermişsin.'' ''Evet, sonra kitabınızı okudum. Çok etkilendim. Birçok bakımdan. Şefkatiniz, duyarlılığınız, zekanız, daha önce terapi olsun, daha önce karşılaştığım terapistlere olsun pek itibar ettiğimi söyleyemeyeceğim. Bir istisna dışında. Konuşmanızı dinleyince çok kuvvetli bir şekilde hissettim ki bana siz, bir tek siz yardımcı olabilirsiniz. Aman Allah'ım diye düşündü Ernest. İşte doğruyu söylemeye dayalı terapiyi uygulayacağım, dürüstlükten asla taviz vermeden ilişki kuracağım hasta karşıma geliyor ve daha ilk anda olabilecek en sahte grizgahı yapıyoruz. O akşam kitap eviyle ilgili olarak en iyi hatırladığım şey kendi gölgesiyle yaptığı mücadeleydi. Peki Caroline ne söyleyecekti? Doğruyu değil elbette. Chucky ile beyni arasında nene duyduğu arzu ile konuşması ve dinleyiciler arasında gidip geldiğini mi? Hayır, disiplin, disiplin. Daha oracıkta Ernest doğruyu söylemeye dayalı terapisi için bir dizi yol gösterici ilke geliştirmeye karar verdi. Birinci ilke ancak hastaya yararlı olabilecek ölçüde kendini açık et. Bana uygun olarak Ernest dürüst ama ölçülü bir cevap verdi. Bu sözlere birbirinden farklı iki cevap vereceğim Carol'ın. Doğal olarak iltifatların gönlümü okşuyor. Ama bir yandan da bir tek benim sana yardımcı olacağıma inanmam beni huzursuz ediyor. Zira ben aynı zamanda yazarım. Ve kamuoyu nezdinde insanlar bana sahip olduğumdan daha fazla hikmet ve terapötik uzmanlık atfetmeye eğilimi gösteriyorlar. Carol'ın diye devam etti. Bunları sana anlatıyorum. Çünkü olur da herhangi bir nedenle birlikte iyi bir çalışma yapamazsak, bu çevrede en az benim kadar ehliyetli çok sayıda terapist bulunduğunu bilmeni isterim. Gerçi şunu da eklemek isterim. Senin beklentilerine uygun davranmak için elimden geleni yapacağım. Yüzünün alev alev yandığını hissetti Ernest. Kendinden memnundu. Fena değil. Hiç fena değil. Carol da takdir dolu bir tebessümle parlıyordu. Bundan daha berbat bir şey olamaz diye düşündü. Sahte iltifatlar karşısında minnet duymaktan daha berbat bir şey olamaz. Götü kalkmış İbni. Ve her cümle başında Carol'ın demeye devam ederse öğürmeye başlayacağım. O halde Carol'ın en baştan başlayalım. İlk olarak seninle ilgili bazı temel bilgileri ele alalım. Yaşın, ailen, yaşamın, çalışma durumun. Carol aldatma ile hakikat arasında bir orta yol tutturmaya karar vermişti. Kendi yalanlarının tuzağına düşmemek için hayat konusunda gerçeği mümkün olduğunca yakın şeyler anlatacak ve ancak Justin'in karısı olduğu meydana çıkmasın diye gerektiğinde olguları değiştirecekti. İlk başta olarak Carol'ün adını kullanmayı düşünmüştü. Ama kendisine fazla uzak bir attı bu. Ve sonunda Carol'ün de karar kıldı. Bu adın da Carol'dan yeterince uzak olduğunu umuyordu. Böyle bir kandırmaca kolayına gelmişti. Bir kez daha göz attı divana. Fazla sürmez bu diye düşündü. Belki 2-3 saat. Hiçbir şeyden kuşkunlanmayan Ernest'e defalarca provasını yaptığı hikayeyi anlattı. Dikkatle hazırlanmıştı. Olur da Ernest telefon numarasının Justin'inkiyle aynı olduğunu fark ediverir diye eve yeni bir telefon almıştı. Evlenmeden önceki soyadı olan Leftman'la bir hesap açtırma zahmetine girmemek için de ödemesini nakit olarak yapmıştı. Ve de Ernest'e şüphe uyandırmaksızın mümkün olduğunca gerçeğe yakın bir hikaye anlatmaya hazırlanıyordu. 35 yaşında olduğunu söyledi Ernest'e. Avukattı. 8 yaşında bir kızı vardı. 9 yıldır mutsuz bir evliliği sürdürüyordu ve kocası birkaç ay önce prostat kanseri yüzünden radikal bir ameliyat geçirmişti. Ne var ki kanser nüksetmişti ve adamcağız orkiyektomi hormon tedavisi ayrıca kemoterapi görmekteydi. Hormon tedavisi ve testislerinin alınması yüzünden kocasının iktidarsızlığı, kendisinin ise doyumsuz kaldığını söylemeyi de planlıyordu. Ama şu anda bir seferde hepsini birden söylemek fazla görünüyordu ona. Aceleye gerek yok. Her şey zamanı gelince. Onun yerine Carol ilk ziyaretinde yaşadığı çaresizlik üzerine yoğunlaşmaya karar verdi. Çaresizce kapına kısılmış hissediyordu kendini. Evliliği diyordu Ernest'e. Asla doyurucu bir evlilik olmamıştı. Ve kocasına kanser teşhisi konduğu sıralarda bir müddettir ciddi ciddi ayrılığı düşünmekteydi. Ama bu teşhis koyulunca kocası derin bir ümitsizliğin pençesine düşmüştü. Yapayalnız ölme düşüncesi dehşeti düşürüyordu onu. Ve Carol da bir türlü cesaretini toplayıp evliliği sona erdirmekten söz edememişti. Sonra daha birkaç ay geçmişti ki nüksedivermişti kanser. Hastalığın seyrine ilişkin tahminler karamsardı. Kocası ölürken kendisini yalnız bırakmaması için yalvarmıştı ona. O da kabul etmişti ve işte şimdi kocası yaşadığı sürece kurtulamayacağı bir kapana sıkışmış hissediyordu kendini. Kocası Orta Batı'dan San Francisco'ya taşınmaları için ısrar etmişti. Böylece Kaliforniya Üniversitesi'ndeki kanser tedavi merkezine yakın olacaklardı. O da birkaç ay önce Chicago'daki bütün arkadaşlarını ve avukatlık kariyerini bırakıp San Francisco'ya taşınmıştı. Ernest dikkatle dinliyordu Carol'ın. Hikayesiyle birkaç yıl önce tedavi ettiği bir dulun anlattıkları arasındaki benzerliği çok çarpıcı bulmuştu. Öğretmen olan o hastası da tam boşanma isteğini ifade etmeye hazırlanırken kocasının prostat kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Kadın ölürken onu yalnız bırakmayacağına dair söz vermişti kocasına. İşin korkunç yanı adamın ölmesi 9 yılı bulmuştu ve karısı kanser yavaş yavaş tüm vücuda yayılırken 9 yıl boyunca ona hasta bakıcılık etmişti. Feci bir şey. Kocası öldükten sonra da öfke ve pişmanlık içinde mahvolmuştu kadın. Sevmediği bir adam uğruna hayatının en güzel yıllarını heba ettiğine inanıyordu. Carol'ini bekleyen bu muydu? Ernest'in kanı ısınıverdi bu kadına. Empati geliştirmeye çalıştı. Kendini onun yerine koymaya çalıştı. Bunu ne kadar gönülsüz olduğunu fark etti sonra. Soğuk suya dalmak gibi bir şeydi. Ne korkunç bir tuzak. Şimdi bunun seni her yönden nasıl etkilediğini anlat bana. Carol arazilerini sıralamaya başladı. Uykusuzluk, endişe, yalnızlık duygusu, ağlama krizleri, hayatının bomboş olduğu duygusu, konuşacak kimsesi yoktu. Kocasıyla konuşamazdı elbette. Eskiden de hiç konuşmuyorlardı zaten. Ve şimdi her zamankinden de büyük bir uçurum vardı aralarında. Bir tek şey işe yarıyordu. Marihuana. Ve San Francisco'ya geleli beri günde 2-3 tane içiyordu Caroline. Sonra derinden iç geçirdi ve sustu. Ernest, Caroline'i yakından inceledi. Çekici, kederli bir kadın. Uçlarından aşağı bükülen ince dudakları, acı bir hüzün ifadesi vermiş yüzüne. Koyu kahverengi iri gözleri nemli nemli. Kısa kesilmiş kıvırcık ve siyah saçları var. Uzun ve zarif boynu, çubuk örgülü daracık kazağından yükseliyor. Ve yine aynı kazak, koruma altına aldığı dolgun muntazam memelerin pervasız uçlarında iyice gerilmiş dar bir etek, ince uzun bacaklarını hafifçe birbiri üstüne attığında simsiyah iç çamaşırı görünüyor bir an. Sosyal bir ortamda bu kadını alıcı gözüyle incelerdi Ernest. Ama bugün onun cinsel cazibesinden asla etkilenmiyordu. Gerektiğinde bir düğmeye basıp cinsel heyecanını, hatta cinsel ilgisini karanlığa gömme becerisini tıp fakültesinde hastalarla çalışırken geliştirmişti. Bütün bir öğleden sonra jinekolojik kliniğinde pelvis muayeneleriyle geçirir de cinsellikle ilgili tek bir fikir düşmezdi aklına. Sonra da aynı günün akşamı falanca hemşireyi yatağa atmaya uğraşırken tam bir ahmak yerine düşürürdü kendini. Caroline için ne yapabileceğini düşündü. Hatta psikiyatrik bir sorun sayılır mıydı acaba bu? Belki de hasbelkader yanlış zamanda yanlış yerde bulunan günahsız bir kurbandı bu kadın. Daha genç olsa avuntu bulmak için bir papaza danışacağına şüphe yoktu. Belki Ernest'in yapması gereken de bir papaz gibi avutmaktı onu. Kilisenin 2000 yıllık terapi uğraşından öğrenilecek şeyler vardı elbette. Ernest papazların nasıl bir eğitim aldığını hep merak etmişti. İnsanları avutma konusunda gerçekten ne kadar yetkindiler acaba? Tekniklerini nereden öğreniyorlardı? Avutma dersleri mi alıyorlardı? Günah çıkarma bölmesinde akıl hocalığı etme dersleri mi? Bu merakından ötürü Ernest bir ara Katoliklerdeki günah çıkarma uygulaması konusunda kütüphanede literatür taraması yapmıştı. Ama hiçbir şey geçmemişti eline. Bir keresinde de bulunduğu bölgedeki bir papaz okuluna gidip araştırma yapmış ama ders programında psikoloji eğitimine dair pek bir şey bulamamıştı. Bir başka sefer Şangay'daki metruk bir katedrali gezerken günah çıkarma bölmesine süzülüp 30 dakika boyunca papaz taburesinde oturmuş, Katolik havasını teneffüs ederek arka arkaya "Artık bağışlandın evladım, artık bağışlandın" diye mırıldanmıştı kendi kendine. Ama bölmeden çıkarken içi haset doluydu. Ümitsizliğe karşı ne kadar güçlü ilahi silahları vardı papazların. Oysa yorumlamadan ve fiziksel rahatlatma yöntemlerinden oluşan kendi dünyevi cephaneliği etkisiz kalıyordu işte. Kocasının ölümünü izleyen dönemde psikolojik danışmanlık ettiği ve şimdi de arada bir kendisini görmeye gelen bir dul, bir keresinde Ernest'in üstlendiği rolü sevecen tanıklık diye nitelemişti. Belki de diye düşündü Ernest. Caroline, Leftman'a sağlayabileceklerim de sevecen tanıklıktan ibaret. Ama belki de öyle değildi. Belki gerçekten iyi bir iş çıkarma fırsatı yatıyordur burada. Ernest keşfedeceği alanların bir listesini çıkardı sessizce. Hepsinden önce kocası kansere yakalanmadan önceki ilişkileri niye bu kadar zayıf? Sevmediğin birinin yanında ne diye 10 yıl durursun? Ernest kendi aşksız evliliğini düşünmeye daldı. Ruth o kazada arabası içinde can vermiş olmasaydı, Ernest ondan ayrılmayı başarabilecek miydi? Belki başaramayacaktı. Yine de madem Caroline'ın evliliği bu kadar kötüydü, niye hiç evlilik terapisini denememişlerdi? Ve evliliği konusunda kendi yaptığı değerlendirmeyi sorgusuz sualsiz kabul edecek miydi Ernest? Belki hala ilişkiyi kurtarma şansı vardı. Kanser tedavisi için niye San Francisco'ya taşınmışlardı ki? Birçok hasta kısa süreli tedaviler için buradaki kanser merkezine gelir, sonra da evlerine dönerdi. Kadın işinden ve arkadaşlarından niye bu kadar kolay vazgeçmişti? Uzun zamandır kendini kapana kısılmış hissediyorsun. Caroline, ilk olarak evlilik hayatında, şimdi ise hem evlilik bakımından hem de ahlaki bakımından diye bir deneme yaptı Ernest. Veya evlilik ile ahlak çatışma halindedir. Carol hayranlık dolu bir onaylamayla başını sallamaya çalıştı. Aman ne muhteşem diye geçirdiği içinden. Secde de etsem mi acaba? Malum bana bilgi vermen gerekiyor. Kendinle ilgili her şeyi, hayatındaki bu olumsuz durumu anlamlandırmamıza yardımcı olacağına inandığın her şeyi bana anlatmalısın. Biz ha diye düşündü Carol. İlginç. Pek kurnaz oluyor bunlar ya. Pek maharetli atıyorlar oltalarını. Daha seansa başlayalı 15 dakika oldu ve şimdiden bize geçtik. Bana her şeyi anlata geçtik. Hayatımdaki olumsuz durumu anlamlandırmanın beni düze çıkaracağı konusunda ise şimdiden anlaşmış bulunuyoruz. Ve her şeyi bilmesi lazım. Her şeyi. Acele yok. Saatte 150 dolar alırken niye acelemiz olsunmuş ki? Hem de 150 doları doğru cebine indiriyor. %50'si genel masraflara, duruşma katibine, toplantı salonuna, bürodaki kütüphaneye, yardımcı elemanlara falan gitmiyor ki. Bir sekreteri bile yok. Carol dikkatini tekrar Ernest'e vererek hayat hikayesini anlatmaya başladı. Doğruyu söylemek her zaman güvenliydi. Bir yere kadar tabii. Hiç kuşkusuz diye düşündü. Justin karısının hayatı hakkında pek fazla ayrıntı anlatmayacak ölçüde kendi kendisiyle meşguldü. Carol ne kadar az yalan söylerse o kadar inandırıcı olacaktı. Dolayısıyla bir tek Brown ve Stanford Hukuk Fakültesi yerine Radcliffe ile Chicago Hukuk'ta öğrenim gördüğünü söylemenin dışında hayatının ilk dönemiyle ilgili olarak sadece gerçekleri anlattı Ernest'e. İlkokul öğretmeni olan annesinin doyumsuz ve katı bir kadın olduğunu, kocası tarafından terk edilmiş olmayı asla hazmedemediğini anlattı. Babasına dair anıları. O evi terk ettiğinde daha 8 yaşındaydı. Annesine kalırsa adam 35'ine gelince kudurmuş, sidikli bir çiçek çocuğuna abayıt yakıp her şeyi bir yana bırakmıştı. Birkaç yıl Grateful Dead'in peşinde orayı burayı dolaştıktan sonra 15 yıl boyunca San Francisco'daki bir komine kazık çakmıştı. Birkaç yıl doğum gününde kart göndermişti Carol'a. Kartlarda kendi adresi yoktu. Ve sonra hiç ses soluğu çıkmamıştı. Ta ki annesinin cenazesine kadar. Cenazede birdenbire ortaya çıkmıştı adam. Sanki zaman tünelinden geçmiş gibi üstünde eski püstü Hyde Ashbury üniforması, çürümüş sandaletler, rengi atmış ve çekmiş bir blue jean, iple bağlanarak boyanmış gömlek vardı. Ve onca yıl doğal babalık görevini yerine getirmesini engelleyen şeyin karısının varlığı olduğunu iddia ediyordu. Carol korkunç bir baba özlemi ve ihtiyacı içindeydi. Ama mezarlıktaki merasim dışında adam kulağına eğilip de annesine duyduğu olanca öfkeyi dışa vurmaktan geri durmaması gerektiğini söyleyince onun muhakemesinden şüpheye düşmüştü doğrusu. Ertesi gün adam bit dolu kafasını kaşıyarak salona girip de içeriği elde sarılmış sigaralarının berbat kokusuyla doldurduktan sonra kekeleye kekeleye ona bir iş teklifi yaptığında babasının dönüşüyle ilgili son hayalleri de buharlaşıvermişti Carol'ın. Annesinden kalan ufacık mirası istiyordu. Hyde sokağında dükkan açıp esrar çubuğu, cigaralık için zıvana kağıdı ve bilumum kafa kırma aksesuarı satmak üzere. Keller'a edince annesinin de evinin hakkaniyet gereği yani kanunlar nezdinde değilse de insani hukuk uyarınca kendisine ait olduğunu iddia ederek karşı koydu ona. Ne de olsa 25 yıl önce evin peşinatını ödeyen kendisiydi. Tabiatıyla Carol adamdan evi terk etmesini istedi. Ernest de söylemedi ama tam olarak şöyle demişti. Uzun etme de ikile, teres. Neyse ki şansı vardı. Bir daha hiç haber alamadı babasında. Demek anneni ve babanı aynı anda kaybetti. Cesurca başını sallayarak onayladı Carol. Kardeşin var mı? Bir abim var. Benden 3 yaş büyük. Adı ne? Jeb. O nerede? New York ya da New Jersey'de olacak. Tam bilmiyorum. Doğu kıyısında bir yerlerde işte. Seni aramaz mı hiç? Aramasın daha iyi. Carol'un cevabı öyle sert ve kesin oldu ki farkında olmadan kasıldı Ernest. Niye daha iyi diye sordu. Jeb 19'unda evlenip 21 yaşında donanmaya girdi. 31 yaşındayken iki küçük kızını cinsel olarak taciz etmiş. Duruşmaya gittim. Ala ala 3 yıl hapis cezası aldı. Bir de yüz kızartıcı suçtan oradan uzaklaştırıldı. Kızlarının bulunduğu yer olan Chicago'ya 4500 kilometreden daha yakın bir yerde oturamayacağına dair mahkeme kararı var. Bir bakalım. Ernest notlarını gözden geçirerek bir hesap yaptı. Senden 3 yaş büyük. Demek o zaman 28 yaşındaydı. Yani bütün bunlar 10 yıl önce olmuş. Hapse mahkum olduğundan beri görmedin mi onu? 3 yıl kısa süreli bir hapis cezası. Benden daha uzun bir ceza aldı. Ne kadar? Ömür boyu. Dondu kaldı Ernest. Ömür boyu. Çok uzun bir ceza. İdam hak eden bir suç için mi? Peki o suçun işlenmesinden önce? O zaman da abine büyük bir öfke duyar mıydın? Kızları onun tacizine uğradıklarında 8 ve 10 yaşındaydılar. Hayır, benim dediğim o suçtan önce sen de ona karşı bir öfke var mıydı? Carol sıkılı dişlerinin arasından tekrarladı. Kızları onun tacizine uğradıklarında 8 ve 10 yaşındaydılar. Vay canına, mayına basmıştı Ernest. Standartlara uygun davranmadığının farkındaydı. Marshall'a asla bahsetmeyeceği cinsten bir seanstı bu. Ondan gelecek eleştiri biliyordu. Daha geçmişinin doğru dürüst, sistemli bir hikayesini bile almadan ne demeye abisi hakkında sıkıştırıp duruyorsun kadın? Sana gelmesinin nedeni olarak gösterdiği evliliğini bile araştırmadın daha. Evet, işte biliyordum Marshall'ın sözlerini. Tamam anladık, oradan bir şeyler çıkacak. Ama yani biraz bekleyemez misin Allah aşkına? Bunu koy bir kenara, yeri geldiğinde ortaya çıkarırsın. Bak yine tutamıyorsun kendini. Ama biliyordu ki Marshall'ı aklından çıkarmak zorundaydı Ernest. Carol'ine karşı tümüyle açık ve dürüst olma konusundaki kararı doğaçtan davranmasını, hissettiği şeyi hissettiği anda onunla paylaşmasını gerektiriyordu. Bu hastada taktik falan yok. Görüşlerini bir kenara koymak yok. Bugünkü dersimiz kendin ol, kendini ver. Üstelik Carol'ın birdenbire öfkelenmesi, bu kadar ani, bu kadar gerçek bir öfke göstermesi çok etkilemişti Ernest'i. O ana dek kadına ulaşmakta zorlanmıştı. Çok donuk ve makul görünüyordu Carol. Oysa şimdi yavanlıktan kurtulmuştu, canlanmıştı. Yüzüyle sözleri ahenk içindeydi. Bir kadına ulaşmak için onu gerçek halinde tutması gerekiyordu Ernest'in. Sezgilerine güvenmeye ve bir duygu bulduğu yeri kurcalamaya karar verdi. Kızgınsın Carol'ın. Hem yalnızca cebe değil, bana da. Nihayet bir şeyi doğru anladın, hıyar herif diye düşündü Carol. Ya Rabbim, düşündüğümden de betermişsin sen. Justin'le bana neler yaptığınızı hiç düşünmemiş olmana şaşmamak gerek. Baksana, 8 yaşında bir kızın kendi babasının tacizine uğraması bile dokunmuyor sana. Böyle hassas bir konuya bu kadar hızlı daldığım için özür dilerim Carol'ın. Galiba zamansız davrandım. Ama seninle açık konuşacağım. Şuraya varmaya çalışıyordum. Jeb kendi küçük kızlarına bunu yapacak kadar barbarsa, kendi küçük kız kardeşine neler yapmış olabilir? Ne demek istiyorsun? Başı öne düştü Carol'ın. Ansın bayılacak gibi olmuştu. İyi misin? Su ister misin? Carol başını iki yana sallayarak hızla kendini topladı. Affedersin, birden fenalaştım. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne olabilir sence? Bilmiyorum. Bu duygudan uzaklaşma Carol'ın. Bir iki dakika daha böyle kal. Jeb ve seninle ilgili soruyu sorduğumda oldu bu. Seni 10 yaşında bir kız olarak hayal ettim ve böyle bir abiyle birlikte nasıl bir hayat geçirdiğini düşünüyordum. Çocuklara yönelik cinsel tacizle ilgili birkaç davaya girdim. Bugüne dek tanık olduğum en vahşi yargı sürecidir bu. Mesele sadece korkunç anıların ortalığa dökülmesi değil. Bir de ailedeki şiddetli infial var. Sonra kendi anısı olarak aktardığı şeylerin çocuğa başkalarınca aşılanmış olup olmadığı tartışması var. Herkes açısından vahşi bir süreç. Galiba bütün bunların benim başıma gelmiş olması düşüncesi yüzünden betim benzim attı demin. Gerçi beni oraya mı yöneltmeye çalışıyordun emin değilim ama eğer öyleyse söyleyeyim. Şu anda Jeb'le ilgili olarak hatırladığım hiçbir özel travma yok. Abi kız kardeş arasında tipik düzeyde bir eziyet ilişkisi hatırlıyorum yalnızca. Ama çocukluğumun ilk dönemlerine ait çok az şeyi hatırlamakta olduğum da bir gerçek. Yo yo, affedersin Carol'ın. Ben anlatamadım galiba. Benim düşündüğüm şey önemli bir çocukluk travması ve onu izleyen travma sonrası stres değil. Gerçi şu sıralar böyle bir düşünce tarzının pek revaçta olduğu konusunda sana katılıyorum ama hiçbir şekilde bunu kastetmemiştim ben. Daha süreyen bir şeydi. Yani şöyle bir şey, sevecenlikten uzak, hatta belki hoyratça davranabilen bir abiyle büyümek. Günlük hayatının önemli bir kısmını böyle birisiyle birlikte geçirmek ne tür bir şey olmuş olabilir? Evet evet, aradaki farkı anlıyorum. Ernest göz ucuyla saatine baktı. Hay Allah diye geçirdiği içinden. Yalnızca 7 dakika kalmış. Daha çok iş var. Daha evliliğini incelemeye başlamak zorundayım. Gerçi Ernest göz ucuyla bakmıştı ama Carol'dan kaçmadı bu. Duyduğu ilk tepkiye anlam veremedi. İncinmişti. Ama hemen geçti bu duygu ve şöyle düşündü Carol. Şuna da bak. Sinsi para göz pezevenk seni. Beni dehlemesine kaç dakika kaldığını hesaplıyor. Böylece bir sonraki 150 dolar için psikometresini yeni baştan açacak. Ernest'in saati bir kütüphane rafının içerilerinde hastaların göremeyeceği bir yerdeydi. Oysa Marshall hasta ile kendi arasındaki masanın üstüne rahatça görülebilecek bir yere küçük bir saat koyardı. Sırf dürüst olmak adına demişti Marshall. Hastanın 50 dakikası için bana ücret ödediği sır değil ki. Niye saati saklayayım? Saati saklamak demek hasta ile profesyonel değil de kişisel bir ilişkin varmış gibi sahte bir hava yaratmaktan başka bir şey değildir. Tam Marshall'lık tavır. Gayet tutarlı. Aksini savunmak mümkün değil. Olsun, Ernest saatini saklıyordu yine de. Ernest kalan birkaç dakikayı Carol'ın kocasından söz ederek geçirmeye çalıştı. Sözünü ettiğim bütün erkekler, hayatının eksenini oluşturmuş erkekler hep ağır bir hayal kırıklığı yaratmış sende. Dikkate değer bir durum bu. Ve aslında hayal kırıklığının çok mülayim bir kelime olduğunu biliyorum. Baban, abin ve tabii kocan hep hayal kırıklığı yaratmışlar. Ama kocan hakkında henüz pek bir şey bilmiyorum.